Kilise tarihinde Elçi Pavlus'un yaşam öyküsü çok ilginçtir. Birinci yüzyıldan günümüze kadar İncil'in bir parçası olan Pavlus'un yazıları, insanlara bereket olmuş, tanrı bilim sorulara yanıt vermiş ve inanlılar topluluğuna girmeye çalışan birçok yanlış ve sahte öğretilere karşı inanlıları uyarmış, onlara yol göstermiştir. Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubu vardır. Bu 13 mektuptan 4 tanesini Pavlus cezaevinden yazdı. Bu nedenle bu mektuplara cezaevi mektupları deniyor. Yorumunu yaptığımız Efeslilere mektup bunlardan biridir. Pavlus bu mektubu Roma'da cezaevindeyken istedan sonra 62 yılı dolayında kaleme aldı. Efes, Anadolu'nun ve büyük bir olasılıkla Roma İmparatorluğu'nun doğu bölümünün en önemli kentiydi. Şehir, İsa'dan önce 2000 yılında Hititliler tarafından kurulmuştu. İsa'dan önce 1000 yılında Yunanlılar gelene kadar bir doğu, bir Asya kentiydi. Burada doğu ve batının bir karışımı bulunuyordu. 2500 yıl süren uzun zaman boyunca Efes dünyanın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus Efes'te çok etkin bir hizmet başlattı. 2 yıl boyunca Tiranus okulunda konuştu ve iyi haber Anadolu'nun her merkezini etkiledi. Sonunda Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti ve birçok kişi iman etti. Efeslilere mektup, inanlılar topluluğunu Tanrı'nın bir şaheseri, eski antlaşmada açıklanmamış bir sır olarak açıklar. Elle yapılan herhangi bir tapınaktan çok daha harikadır. İçlerinde kutsal ruhun yaşadığı diri taşlardan yani inanlılardan yapılmıştır. Efesliler, İncil'in Alp dağları, kutsal kitaptaki gerçeklerin en yüksek noktası, kutsal kitabın vahiy edilişinin doruğu olarak da kabul edilir. Efesliler mektubu 6 bölümden oluşmaktadır. İlk 3 bölümü kilisenin göksel çağrısı hakkındadır ve doktrinseldir. Son 3 bölümü kilisenin yeryüzündeki davranışları hakkındadır ve çok pratiktir. Birinci bölümde kilise bir beden olarak resmedilir. İkinci bölümde kilise bir tapınaktır. Üçüncü bölümde kilise bir gizdir. Pratik bölüme geldiğimizde dördüncü bölümde kilise yeni bir yaratıktır. Yeni bir adamdır ve dünyada yeni insana yaraşan bir şekilde yaşaması gerekiyor. Beşinci bölüm kilisenin bir gelin olduğunu betimler. Günümüzde kilise gelin değil. Pavlus 2. Korintoslular 11-12'de sizleri Mesih'e sunmak üzere nişanladım demiştir. Ve bir gün kilise Rabbin gelini olacaktır. 6. bölümde ise inanlıların ruhsal savaşları ele alınmaktadır. Şimdi yorumunu yaptığımız Efeslilere mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Programımızda Efesoslular 1. bölüm 1 ve 2. ayetlere bakacağız. 1. bölümün konusu kilise bir bedendir. Yani inanlılar topluluğu bir bedendir. Efesliler kilisenin göksel çağrısı hakkındaki doktrinsel bir bölümle başlar. Şöyle der 1 ve 2. ayetler. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus'tan Efes'te bulunan ve Mesih İsa'ya iman eden kutsallara selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size kayra ve esenlik olsun. Değerli dinleyicilerimiz, Pavlus'un yazmış olduğu mektuplar arasında bu giriş en kısa olanıdır. Bunun kısa olmasının nedeni, mektup Efes'teki kiliseye gönderilmiş olmasına rağmen, diğer tüm kiliseler içinde yazılmış oluşuydu. Bazı iyi güvenilir metinlerde yani el yazmalarında en Efeso yani Efeslilere başlığı kullanılmıyor. Belli ki Efeslilerin Kolosellilere yazdığında Laodikyalılara okunmasını istediği mektup olduğu görülüyor. Yani zamanın kiliselerinin tümüne eriştirilip okunması istenen bir mektuptu Efeslilere mektubu. Paulus burada yerel bir kiliseden çok inanlılar bedeninden oluşan görünmez genel kiliseye yazıyor. Yani Efeslilere yazılan mektup kiliseden kiliseye dolaştırılarak okunacaktı. Bu mektubunda Paulus kutsal ruhtan aldığı göksel açıklama ile sadece yerel bir kiliseye değil aslında tüm kiliselere hitap etmektedir. Türkçe'de Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus diye yapılan çeviri doğrudur. Başka çevirilerde bu ilk ayette Mesih İsa yerine İsa Mesih kullanılıyor. Belki de soracaksınız burada kılı kırk yarmıyor musunuz? Hayır, sadece bir gerçeği belirtmek istedim. Mesih sözcüğü İsa'ya verilen bir ünvandır. Mektubun diğer yerlerinde hep Mesih İsa diye ondan söz edilmektedir. Bu ilk ayette de Mesih İsa diye hitap edilmeli kendisine. Petrus, onun gerçek kimliğini açıklarken, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin demişti. İsa adı ona verilen insani ismiydi. Bu nedenle Paulus, biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımıyoruz. Mesih'i buna göre tanıdıksa da artık şimdi öyle tanımıyoruz diye yazdı. Paulus, onu yeryüzündeki 3 yıllık hizmeti sırasında tanımamıştı. Şam yolunda onunla karşılaştığı zaman yani İsa Mesih ile karşılaştığı zaman yüceltilmiş Mesih ile yüz yüze gelmişti. Paulus her zaman Mesih sözcüğüne önem verdi ve Mesih İsa diyerek bu ünvanı da vurguladı. Bu tanıtımda Paulus kendisini bir elçi, bir haberci olarak tanıtır. Acaba haberci ya da elçi nedir? Kilise içinde en üstün bir konumdur diyebiliriz. Bugün kilise içerisinde hiç kimse elçi olamaz. Çünkü bugün hiç kimse elçide bulunması gereken ya da habercide bulunması gereken özelliklere sahip değildir. Şimdi elçide ya da habercide bulunması gereken özellikler, nitelikler işte bunlardır. 1. Elçiler görevini direkt olarak Mesih İsa'nın dudaklarından çıkan sözleri duyarak aldı. Paulus da kendisinin aynı şeyi aldığını iddia etti. Galatya'daki kilise topluluğuna şöyle yazdı. İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve onun ölümden dirilmiş olan Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Paulus'tan ve benimle beraber olan bütün kardeşlerden Galatya'daki inanlı topluluklarına selam. Şimdi bu nedenle ben Paulus'un İsa'nın yakın öğrencileri arasında Yahuda İskariot'un boşaltmış olduğu yeri aldığına inanıyorum. Evet, Kura ile Mattias seçilmişti ama Mattias'ın Rab İsa tarafından göreve atandığı kutsal kitabın hiçbir yerinde yazılmıyor. İncelersek göreceğiz ki tüm elçiler görevlerini direkt olarak Rab İsa Mesih'ten almışlardır. Demek ki birincisi elçiler görevini direkt olarak Mesih İsa'nın dudaklarından çıkan sözleri duyarak aldılar. İkincisi elçi aynı zamanda İsa Mesih'i ölüp dirildikten sonra gören birisi olmalıydı. Paulus bu özelliğe sahipti. Şam yolunda Rab İsa'yı dirilmiş olarak görmüştü. 3. Elçi olarak Tanrı'dan göksel açıklama alan birisiydi. Kutsal yazıları hem açıkladılar hem de yazdılar. Paulus'un bu niteliklere bütün diğer elçilerden daha fazla uyduğu kesindir. Yani Paulus tüm öbür elçilerden daha fazla göksel açıklama almıştır. Demek ki elçi, haberci özel olarak Tanrı'dan göksel açıklama alan birisidir. Bu üçüncüsüdür. Dördüncüsü, elçiler üstün bir ruhsal yetkiye sahiptirler. Ve bu üstün yetkiyi kullandılar. Dördüncüsü, yetkilerinin rozeti mucizeler yapmaktı. Evet, elçilerin ya da habercilerin yetkilerinin rozeti mucizeler yapmaktı. Yani Rab'den yetki aldıklarını kanıtlayan özellik onların mucize yaratma gücüne sahip olmalarıydı. Günümüzde insanlara böyle bir güç yatırımı yapıldığına inanmıyorum. Yani günümüzde böyle bir yetkiye kimse sahip değildir. Ancak bu yetki elçilere verilmişti. Yetkilerinin rozeti de dediğim gibi mucizeler yapmaktı. Bu elçilerin rozetiydi. Yani mucizeler yapmak elçilerin rozetiydi. Yani elçilere özgü bir yetkiydi. Birinci yüzyılın sonunda Yuhanna şöyle yazdı. Eğer biri size gelir de bu öğretişi getirmezse kendisini evinize almayın. Ona selam bile vermeyin. Bu ayetten görüyoruz ki yetkinin kanıtı artık mucizeler yaratmak değil, doğru doktrine, doğru öğretiye sahip olmak idi. Altıncısı, her yerde kilise kurmak için evrensel bir görev almışlardı elçiler. Paulus'a baktığımız zaman onun bu altı özelliğe sahip olduğunu hemen görebiliriz. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus diyor. Paulus, elçiliğinin ya da haberciliğinin temelini, değerini Tanrı'nın isteğine bağladı. Kendi kişisel isteğine, arzularına ya da kilisenin isteğine değil. Bunun Tanrı'nın isteği olduğunu söylüyor. Ve bundan Paulus emindi. Galatyalılara, ama ben daha annemin rahmindeyken seçip kayrayla çağıran Tanrı, uluslara müjdelemem için oğlunu bana göstermeye razı oldu. Ben de hemen insanlara danışmadım diye yazmıştır. Aynı zamanda Paulus Timoteos'a şöyle yazdı. Beni güçlendirmiş olan Rabbimiz Mesih İsa'ya şükrederim. Çünkü beni sadık sayarak hizmetine aldı. Bir zamanlar ona küfreden küstah ve zalim biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü yaptıklarımı bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım. Paulus kendi elçiliği konusunda temel olarak her zaman Tanrı'nın isteğini gösterdi. Defalarca bunu dile getirir Paulus. Tanrı'nın isteğiyle diyor. Efes'te bulunan kutsallara diyor Paulus. Grekçe'de kutsal sözcüğü için kullanılan söz hagios oluyor. Bunun anlamı kutsal, ayrılmış demektir. Sözcüğün asıl anlamı Tanrı'nın amaçları doğrultusunda kullanılmak için bir tarafa ayrılmış, Tanrı'ya ait olan demektir. Buluşma çadırındaki kaplar ve çömlekler de kutsal sayılırlardı. Neden? Çok ince bir desenle güzel şekilde yapıldıklarından dolayı mı kutsal sayılırlardı? Hayır, aslında o uzun çöl yolculuğundan sonra buluşma çadırında kullanılan araç gereçler oldukça zedelenmiş durumdaydılar. Onlar kutsal sayılıyordu çünkü Tanrı için kullanılıyorlardı. O zaman Tanrı'nın kutsalı kimdir? Rab İsa Mesih'e iman edip hayatını tümüyle Tanrı'nın amaçları doğrultusunda kullanmak üzere Rab'be teslim eden kişidir kutsal. Dünyada sadece iki tip insan vardır değerli dinleyicilerimiz. Kutsal olanlar ve hiç olanlar. Eğer sen kutsal isen kardeşim, o zaman bir hiç değilsin. Bir hiç değilsen o zaman kutsalsın. Tabii bazı kutsallar var ki bunlar Tanrı tarafından kullanılmıyorlar. Bu Tanrı'nın suçu değil, onların suçudur. Kutsallar Tanrı'nın amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere bir tarafa ayrılmışlardır. Evet biliyorum, kutsallar kutsal davranmalılar ama genelde hiç davranmadıkları için kutsal olmuyorlar. Bu gibileri Mesih'teki konumlarından dolayı kutsal sayılırlar. Ancak bilmeleri gerekir ki Tanrı'ya ait olmalarının nedeni hizmet görmek içindir dostum. Efes'teki, bundan daha önce söz etmiştik. Buraya kendi oturduğunuz kentin ya da kasabanın adını koyabilirsiniz. Ankara'da, Bursa'da ya da Iğdır'da diyebiliriz. Ya da Almanya'nın Münih, Berlin kentleri diyebiliriz. Mesih İsa'ya iman eden, bunlar inanlı insanlardır. İnanlılar ve kutsallar gördüğünüz gibi aynı şeydir. Kutsallar, kutsal ve inanlılar sadık olmalılar. Yani Tanrı'nın kutsalı kutsal olmalı ve Mesih imanlısı imanında sadık kalmalıdır. Mesih imanlısı güvenini Mesih'e bağlayan birisidir. Tanrı'nın kutsalı da aynı şeyi yapmıştır. Yani güvenini Mesih'e bağlamıştır. Kutsal sözü Mesih imanlısının Tanrı ile ilgili konumunu belirten bir sözcüktür. İmanlının Tanrı'ya doğru olan yönüdür. Mesih imanlısı terimi ise imanlının diğer insanlarla bağlantılı konumunu belirtir. Yani insanlara doğru olan yönüdür. Sonra Paulus ne diyor? Mesih İsa'da. Bu hepsinden daha harika olanıdır dostum. Bu mektup bunu epey vurgulayacaktır. Ve ben de bunu daha sonra ayrıntılarıyla ele alacağım. Benim için İncil'deki en önemli sözcük aslında sözcük değil de Mesih adına eklenen bu da ekidir. Tanrı bilimciler kurtulmuş olmanın ne anlama geldiğini bize anlatmak için bazı kitaplar yazmışlar. Bir sürü saçma sapan teoriler ileri sürmüşler ve bazen de harika benzetmeler yapmışlardır. Kurtuluşumuzu nasıl tanımlarsınız dostum? Kurtarılma, kefaret, aklanma, barıştırma, bedel ve Mesih'in kainsel olarak bizim yerimize sunduğu kurban vardır. Bütün bu sözcükler iyidir, harikadır ama her biri kurtuluşun sadece bir yönünü yansıtmaktadır. Kurtulmak gerçekten ne anlama geliyor? Kurtulmak, Mesih'te olmak demektir. Bizler, kutsal ruhun vaftisi aracılığıyla Mesih'le geri dönülmez ve organik bir şekilde birleştik. İmanlılar bedenine konulduk. Bizlere Rab'le birleşen kişi onunla tek bir ruh olur denilmiştir. Bizler ona aitiz ve bunun kadar harika olan başka hiçbir şey yoktur. Bu nedenle Mesih İsa'da olanlara artık hiçbir yargılanma yoktur diyor Romalılar 8:1'de. Bundan daha iyisi olabilir mi? Mesih İsa'da olmak kurtuluşun en büyük başarısıdır. Bir sözcük araştırması yapılırsa görülecek ki Mesih'te sözcüğünün eki İncil'de 130 kere kullanılır. Mesih İsa'nın kendisi siz bende ve ben sizde diye bu gerçeği dile getirdi. Ne şahane bir şey değil mi? Biz Mesih'teyiz dostum. Bunu açıklayamam. Çok derin bir şeydir. Burada şu benzetmelerin bize yardımı olabilir. Kuş havadadır. Hava kuştadır. Balık sudadır. Su balıktadır. Demir ateştedir. Ateş demirdedir. Anlamak zor mu acaba? Yani kuş havadadır ama aynı zamanda hava kuşun içerisindedir. Ciğerlerindedir. Balık su içerisinde yaşar ama yine de su balığın içerisindedir. Demir ateşin içerisinde erir, ateş de demiri eritir. İnanlı da dostum Mesih'tedir ve Mesih inanlıdadır. Bizler onunla birleştik. Baş bedendedir ve beden baştadır. Bedenim, başım ona ne yapması gerektiğini söylemeden hareket edemez. Yani benim başım bedenime komutlar vermeden bedenim hiçbir yere gidemez. Mesih'in bedeni olan kilise yani inanlılar topluluğu, inanlılar topluluğunun başı olan Mesih'tedir. Efeslere mektubunda karşılaştığımız tüm gerçekler aslında bu gerçekte odaklanır. Bu gerçeğin etrafında döner kardeşim. Bu mektuba dikkatle eğilmek için gerekli vakti ayırın. Romalılar, 1 ve 2. Korintoslular ve Galatyalılar mektuplarının yanı sıra Efesliler mektubu, tüm mektuplar arasında öncelikle okunmalı ve incelenmelidir diye düşünüyorum. Bu mektupların günümüzde sizler ve benim için kutsal kitabın belki de hiçbir başka yerinde olmadığı şekilde canlı, kişisel ve diri bir mesaj taşıdığına inanıyorum. Bunlar büyük doktrinsel mektuplardır. Yani bu mektupların içeriğinde Tanrı gerçeği konusunda en üstün doktrinleri bulabiliriz. Tanrı eski antlaşmada Yeşua kalk ve Ürdün ırmağının ötesine geç diye buyruk verdiği zaman bana hitap etmediğini biliyorum. Yani bu söz kutsal kitapta yazıldığından dolayı bana verilen bir buyruk niteliğinde görülemez. Bu sözlerle Yeşua konuşuyor, ona talimatlar veriyor. Yine de Yeşua hitap eden bu söz Tanrı sözü olduğu için benim hayatıma uyarlanabilecek bir tarafı vardır. Bir açıdan diyebiliriz ki Efesliler mektubu Yeni Antlaşma kesminin Yeşu kitabıdır. bana direkt olarak kişisel bir şekilde hitap eder. Paulus size esenlik ve lütuf olsun diyor. Lütuf, Paulus'un zamanında Grekler arasında kullanılan bir çeşit selamlaşma sözüydü. Grekçe sözcük haris sözcüğüdür. İki kişi yolda karşılaştıkları zaman birbirlerine haris derlerdi. Bir de esenlik sözü vardır. Yahudiler arasında ise bu söz Yahudice olarak hala kullanılır. İbranice'de esenlik şalom sözcüğüyle ifade edilir. Türkçemize çok yakındır. Selam ve şalom aynı kökten gelir. Paulus o zamanın genel bir selamlaşma sözünü oluşturan bu iki sözcüğü alıp bunları göklerdeki kutsal yere yükseltip onlara şahane bir anlam verir. Lütuf ya da kayra Tanrı'nın aslında kurtuluşumuzu sağladığı yoldur. Tanrı'nın esenliğini yaşayabilmek için önce onun lütfunu tatman, hayatında tecrübe etmen gerekmektedir. Paulus mektuplarında bu iki sözcüğü her zaman aynı sıraya göre yazar. Lütuf ve esenlik. Kayra ya da barış. Esenliğe kavuşabilmek için önce Tanrı'nın lütfuna, kayrasına sahip olmalıyız. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı ile barışmış oluyoruz diyor Paulus Romalılar 5:1'de. Günümüzde esenlik ya da barış, huzur sözcüğünü her yerde görürüz. Genelde dünyanın herhangi bir yerinde barışla ya da dünya barışıyla bağlantılı olarak kullanılır. Ancak dünya Tanrı'nın değerli dostum lütfunu, kayrasını tatmadan barış tadamaz. İlginç olan lütuf sözcüğünü fazla görmediğimizdir. Sevgi ve barış sözcüklerini görüyoruz. Bunlar bildik sözcüklerdir ve kutsal kitaptan alınmış olmaları gerektir. Ama sık sık Tanrı sözündeki anlamlarıyla kullanılmazlar. Barış ya da esenlik, günahlarımız bağışlandığı zaman Tanrı ile olan barışımızı, onda bulduğumuz esenliği dile getirir. Günahlarımızın bağışlanabilmesi için Tanrı'nın lütfunun alıcıları, Tanrı'nın kayrasının alıcıları olmalıyız. Tanrı'nın lütfunu hayatımıza almadan günahlarımız asla bağışlanamaz. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten diyor. Lütuf ve barış babamız Tanrı'dandır dostum. Hatta bizler Tanrı'nın lütfunu tadıp Tanrı'nın ruhu aracılığıyla yeniden doğduğumuzda o bizim babamız olur. Lütuf ve esenlik babadan geldiği kadar aynı zamanda da Mesih İsa'dan da gelir. O zaman Paulus lütuf ve esenliğin kutsal ruhtan geldiğini neden yazmadı? Acaba Paulus Tanrı'nın üçlü birliğine inanmıyor muydu? Tabii ki inanıyordu. Ama bakın kutsal ruh zaten değerli dostum. Efes'teki Mesih imanlılarının içinde yaşamaktaydı. Rab ise Tanrı'nın sağında göksel yerlerde oturmaktaydı. Kutsal kitabı çalışırken coğrafi açıdan sağduyumuzu korumalıyız. Bunu yaparsak ruhsal sağduyumuza büyük bir iyilik etmiş olacağız.